SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
Avustralya gündeminin en önemli konusu orman yangınlarını konuşacağız. Levent Bey, programa hoş geldiniz.
Merhabalar.
Şimdi önce insanların hayatlarının tamamen yandığı, birikimlerin yandığı konusuyla başlamak istiyorum. 1800'den fazla ev yandı. 20 bin büyük küçük baş hayvanın telef olduğu belirtiliyor. İnsanların hayat boyu yaptığı birikimler gitti. Sigorta şirketlerinde de şimdiye kadar yapılan başvurular 700 milyon doları bulmuş. Sizce sigorta insanların hayatını yeniden inşa etmeleri için yeterli olacak mı acaba?
En azından inşanın bir parçası. Sigorta şirketleri şu an tabii çok ciddi bir sınav verecek. Dünyanın çeşitli ülkelerinde böyle felaketlerde bazen sigorta şirketlerinin kaytardığı, işte insanlara para vermemek için çeşitli numaralar çektiği hep bilinir. Ama şu an bütün ülkenin gözü onların üstünde. Yalnız bu yörelerde, daha ziyade genelde diyelim, Victoria'da zaten evlerin sadece %46'sının, neredeyse yarısının yeterli sigortaya sahip olduğu biliniyor. Yani öteki yarısı yeterli sigortaya sahip değil ya da neredeyse dörtte biri hiç sigortası yok. Bu çok ciddi bir sıkıntı tabii. Kaldı ki bu özellikle Victoria'da, East Gippsland'de ya da New South Wales'in güney kıyılarındaki küçük yerleşim yerlerinde oturan pek çok kişi çok varlıklı kesim değil. Orta direkt bu insanlar işte yerel ekonomiyle, tarımla, hayvancılıkla ya da turizmle idare ediyorlar. Ve şu an hayatlarını idame ettirme imkanları pek çok kişi için ortadan kalktı. Ve bunun üstüne bir de evi yananlar ya da tahrip olanlar için sigortaları yoksa ya da yetersizse yeniden evlerini inşa edememe gibi çok ciddi bir sıkıntı var karşılarında. Umarız devamlı aktığı söylenen paralar, yardımlar bir şekilde bu en can alıcı sıkıntıya bir çare olarak sunulur.
Şimdi bu sigorta ücretleri herkes için artacak diyorlar. Çünkü sigorta şirketleri bayağı bir para ödeyecekler bu yangınlardan sonra. Herkes için artacak. Ve ayrıca yangınların maliyeti 20 milyar dolar bulacak diyor bazı ekonomistler.
20 milyar deniyor. Bu arada evler konusunda tabii bir evi içini ya da evin kendisini, iskeletini sigorta ediyorsunuz ama şu an yanan bir evin yeniden inşası aslında daha pahalı. Yani eskiden tahmin edilen ya da inşa edildiği fiyattan çok daha yüksek bir fiyat yapılır. Çünkü pek çok yangına karşı inşaatlarla ilgili yeni standartlar getirildi. Onun için bu da insanların önünde çok ciddi bir engel ve bu insanların tabii bunca yükün altında tek çare olarak, kaldı ki oralarda kiralık ev de az, pek çok kişinin o bölgelerden taşınacağı ve bunun da o yörelerde sosyal bağlantılarda çok ciddi kopmalar olacağı şeklinde öngörüler var. Bunlar çok ciddi sosyal sıkıntılar tabii.
Bazı yerleşimlerin bir daha canlanmayacağı söyleniyor. Yangınlardan en fazla etkilenen bölgelerde. Şimdi hükümet zaten kırsala yeni göçmenler göndermeye çalışıyordu. Onları korumazsa zaten olanlar da kaçacak gibi görünüyor, değil mi?
Öyle bir durum var. Gerçi turizm sektörünün, ki ciddi darbe alacak, turizm sektörünün her zaman bu tür sıkıntılardan bir şekilde çıkabildiği söyleniyor. O anlamda turizm sektörüne yaslandıkça bu insanların bir şekilde hayatlarını idame ettirmeleri söz konusu. Ama sanıyorum ortada hiç tartışılmayan bambaşka bir sorun daha var. O da Malakuta örneğinde görüldüğü gibi Avustralya'nın kıyılarında çok fazla, yüzlerce yerleşim yeri, küçük yerleşim yeri neredeyse bir tuzak halinde. Malakuta'daki insanların yaşadığı sorun pek çok yerde yaşanabilir. Bu yerleşim yerleri ormanlarla çevrili. Kimisinin bir tarafı deniz, bir tane yol geliyor, bir tane yol gidiyor. Yani bir yangın durumunda bu yerleşim yerlerinin hiçbir hesabı yapılmamış. Bu nasıl aşılacak onu hiç bilmiyorum. Ama bunlar umarım tek tek yangınların ertesinde toplumda açık açık tartışılmaya başlanır.
Ya önce Sydney duman altı oldu, şimdi Melbourne duman altı oldu. Geçen bugünlerde biraz açıldı herhalde havaların düzelmesiyle de. Yani bunun da uzun dönemli sağlık sonuçları olacak herhalde, değil mi insanlar
evet,
için?
özellikle Canberra son birkaç gündür çok evet. ciddi bir duman altında. Bunların tabii öncelikle işte yaşlılar, çocuklar, solunum rahatsızlığı olanlar, astımlılar gibi devamlı uyarılar yapılıyordu ama sağlığı yerinde olan insanlarda bile birikici etkisi solunum yollarında birikici etkisi olabileceği şeklinde de uyarılar var. Uzun süreli bu dumana maruz kalan insanların gerçekten çok dikkatli olması lazım ve bu dumanla teması mümkün olduğunca azaltılması çok çok önem taşıyor.
Levent Bey, bir de sürekli tartışma konusu olan bir konu var. Fuel load deniliyor. Ormanda biriken kuru dallar, ağaçlardan düşen diğer yanıcı cisimler işte yangın riskini çok daha fazla arttırıyor. Kontrollü yangınlarla da bunun bu riskin azaltılması söz konusu. Bu tartışma devam ediyor. Bazıları yeşilleri suçluyor. Bu kontrollü yangınları durdurdu diye. Yeşiller öyle bir şey teklif etmedik diyorlar. Bazıları bu kontrollü yangınların o kadar da etkili olmadığını, çok şikayet geldiğini söylüyor. Bu tartışma sizce ne kadar sağlıklı?
Bu tartışma gerçekten bilimsel verilerin aslında ne kadar yetersiz olduğunu gösteriyor. Yani böyle bir konunun çok net bir şekilde açıklığa kavuşmuş olması lazımdı şimdiye kadar ama zaten insanlar bir yerde kontrollü yangın gördüğünde oradan çıkan duman zaten o yöre halkını çok tedirgin ediyor. Bir panik oluşmasına neden oluyor. Kaldı ki o sonuçta o yangın da kontrollü yangınlarda bir şekilde karbon salınımı. Keşke teknolojik bir yön olsa ve bu ormanın dibine düşen yanıcı materyal bir şekilde yakılmadan yok edilebilse ki o da artık onun bir çözümü bulunabilmiş değil. Aborijinlerin yöntemlerinin tekrar uygulanması, kullanılması devamlı gündeme gelen bir konu ama o da tabii aborijinler bu ormanları yakarak koruduğu zamanlardaki koşulların şimdi artık değiştiği de bir gerçek. Şu an artık Avustralya kıtası kupkuru, nem 0 derece ve sıcaklık gitgide artıyor. Gerçekten bilimin ve bilimin vereceği önerilerin yeterli olmadığı günlere geldik. Yani az önce sizin ettiğiniz o 12 yıl önceki Roscano raporu bir müneccim isabetiyle 2020'de başlayacak gibi bir söz etmişti. Yani tam dediği çıktı ve Avustralya'nın hiç olmazsa şimdi o raporda söylenenleri uygulamaya koyması ve gündeme getirmesi lazım. Dünyada küresel ısınmaya karşı tedbirlerde öncü olması gerekiyor. Avustralya'nın önce kendisi kömürden enerji üretmek yerine yenilenebilir kaynaklara acilen yönelmesi ve zamanla bu giderek ucuzlayan bu tür enerjiyi de dünyaya ihraç etmek üzere ciddi planlama yapması lazım ki bu mümkün. Ancak şu anki iktidardaki iradeyle bu gündeme bile getirilemiyor. Geçtiğimiz günlerde dikkatlerden kaçtığını bilmiyorum. Tony Abbott Avustralya'da böyle bir demeç veremiyor ama İsrail'deki bir radyoya verdiği bir demeçte şu an Avustralya'da bir climate cult, iklim kültürünün Avustralya'yı tehdit ettiğini söyledi. Yani küresel ısınma konusunu devamlı gündeme getiren ve kömür yakmamızı engelleyen bir iklim kültüründen söz etti. Yani bundan muhafazakarlara ayar veriyor. Gerçekten muhafazakar kesim Trump'tan da aldıkları cesaretle şu an iktidardalar da zaten bir şekilde bunu bir onur meselesi haline getirmiş durumdalar. Yani maden sektöründen alınan siyasi bağışlar şunlar bunlar deniyor ama bu artık bir olur meselesi haline geldi. İklim değişikliğine, küresel ısınmayla ilgili önlemlere en tepede bir direnç olunca Avustralya'nın en ciddi sıkıntısı şu an bu. O direnci kırmak için toplumun baskısı ne derece yeterli olacak onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bu gerçekten ciddi bir konu ve toplumda çok ciddi bir öfke var. Bu öfke umarız düzgün bir şekilde yönlendirilir ve hükümetin harekete geçmesini sağlar.
Levent Bey, tam da onu soracaktım zaten. Şimdi dinleyicilerimiz arasında Scott Morrison'a tepki çok büyük. Bazıları istifa etmesi çağrısında bulunuyor, daha yetersiz kaldı. Zaten Avustralya kamuoyunda da bayağı büyük tepki var. Ama Scott Morrison herhalde son yılların en güçlü başbakanı. Geçen Mayıs'taki seçimlerden çok güçlü bir şekilde çıktı. Ve ona göre yani bu tip bir şeyi yapmış ya yani yapacak ya da buna yani tavrını değiştirmesi söz konusu değil gibi geliyor bana.
Çok güçlü çıktı ama yani ciddi bir parlamento gücü yok elinde. Sadece bir mucizeyi gerçekleştirdi. Beklenmiyordu. Ancak o Kobago gibi bir takım yerlerde insanlarla el sıkışmaya, işte televizyon kameraları önünde sevimli görüntüler yaratmak üzere gittiği yerde çok ciddi pişmanlığa uğradı. İnsanlar elini vermedi, ona laf küfürler ettiler, hakaretler ettiler. Bu da insanların tepkisinin en azından görmesine neden oldu. Yani bununla ilgili bir şeyler zaten ondan sonra ortaya çıkmadı. Daha da ilginci, bunun peşinden bir sosyal medyada bir hükümet reklamı belirdi. O asıl tepkiyi çekti. Yani bu Hawaii tatilinden sonraki en büyük tepki de buna geldi. İşte hükümetimiz orduyu sahneye çıkardı. Şu kadar yardım yapıyor, bu kadar yardım yapıyor ve en sonunda siyasi reklamların en sonunda olduğu gibi Sam Morrison'ın onayıyla Liberal Parti tarafından yayınlanmıştı diye bir ibare var. Yani insanlar can derdindeyken bir parti reklamı yapılıyor olması ve bunun da göya hükümetin siyasi olarak insanları bilgilendirmesi kisvesi altında böyle bir siyasi reklam gerçekten çok tepki çekti. Ona da bir cevap gelmedi. Yani ayakları ne zaman yere basacak göreceğiz ama şu an hala bulutların üstündeler. Hala gerçekte bağlantıları yok gibi. Zaten bu yardımların toplamının da yurt dışından olsun yurt içinden şu an toplama henüz kamuoyuna tam olarak açıklanmadı ama çok büyük rakamlara varacağı tahmin ediliyor. Bu sahtekarlar meselesi haliyle çok çok ciddi. Özellikle toplum üyelerimizin sosyal medyadan gelen bir takım uyarılara klik yaparak bir takım yardımlar yapmamaları istiyorlarsa direkt doğrudan bir bankaya, büyük bankaların hepsi bu işin içinde, bir bankaya gidip onun dekontunu alarak doğrudan oraya elden ya da online yapabilirler. Red Cross üzerinden ve pek çok ciddi toplum kuruluşu, sivil toplum kuruluşu tarafından bağış kampanyaları yapılıyor. Özellikle online bağışlarda çok çok dikkatli olunması konusunda uyarılar var.
Ya Levent Bey, bu dolandırıcılık, en azından internetten yapılan dolandırıcılık sosyal medyanın yeni bir şeyi gibi, sıkıntısı gibi. Yani aynı zamanda sosyal medyada bilgi kirliliği var. İşte bugün bir SBS'te makale vardı. Sosyal medyadan yayınlanan fotoğraflardan, mesajlardan, bilgilerden birçoğunun yalan olduğu konusunda. Bazı sosyal medya mesajlarında işte 200'den fazla kundakçı tutuklandı diye bir mesaj var. Halbuki gerçek sayı 24.
25.
Geçenlerde bir tasarımcı Avustralya kıtasını yanarken gösteren bir grafik hazırlamış. Bunu gerçek diye bir sürü insan paylaşmış. İşte NASA'nın uzaydan çektiği görüntü olarak. Ya bu herhalde günümüzün bir sıkıntısı.
Öyle ama artık hepimiz tedbirli olmak zorundayız. Bunu öğrendik. Yani sosyal medyada her satıra çok ciddi kuşkuyla yaklaşmak lazım. Seçici olmak lazım ve her söylenen sözü inanmamak lazım. Bu gerçekten günümüzün acı bir gerçeği. Ki insanları yönlendirme konusunda, politika anlamda yönlendirme neler yaptıklarını görüyoruz. Bu konularda da yönlendirme konusunda çok ustaca davranılıyor. Artık insanları işte bir soygun yapmak için elini alıp bankaya gitmek hiç gerekmiyor. Online soygunlar çok daha kolay ve görünmeden yapılabilecek şeyler. Bunlara karşı çok dikkatli olmak lazım.
Levent Bey, değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.
Ben teşekkür ederim.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.